Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesine gelmiştik. Bundan önceki ayet-i kerimelerde Necran Hristiyanlarının İslamiyet'i araştırmak, gerektiğinde peygamberimizle tartışmak, münakaşa etmek üzere bir heyet gönderdiğini, bu heyetin Medine'ye gelip Peygamber Efendimizin mescidinde onunla bulunduğunu, Müslümanların namaz kılarken seyrettiğini, daha sonra birkaç gün Medine'de kalarak farklı zamanlarda Peygamber Efendimizle İslamiyet hakkında, Hristiyanlık hakkında konuştuğunu söylemiştik. İşte uzun süren bu mübahaselerden, araştırmalardan, sohbetlerden sonra artık iş nihai karar verme durumuna gelmişti. Onlar Peygamber Efendimizle ilgili kafalarındaki soruları sormuşlar. İslamiyet hakkında merak ettiği konuları öğrenmişler ve neticede vicdanen İslam'ın hak olduğunu pek çoğu kabul noktasına gelmişti. İçlerinden tek tük Müslüman olanlar bulunmakla birlikte yine de küfründe inat edip, ısrar edip Peygamber Efendimiz'den öğrendiklerine bir kulp takmaya çalışan kimseler vardı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla son bir raunda, tabiri caizse son bir tartışmaya çıktı ve bu tartışmada onların içlerindeki tereddüdü bitirircesine son noktayı koydu. İşte bugün okuyacağımız Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi bu son noktayı ifade etmektedir. Estaizu billah, bismillah. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Sadakallahu razıyım. Sana gerçek bilgi geldikten sonra kim seninle İsa hakkında münakaşa ederse onlara de ki, iddianızda samimiyseniz, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, hanımlarımızı ve hanımlarınızı, öz nefislerimizi ve öz nefislerinizi çağıralım, sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerime mübahale ayeti olarak geçer. Mübahale, bir konuda haklı olanın ortaya çıkması için karşılıklı lanetleşmek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim ifade eden hüccetlerini, delillerini ortaya koyduktan sonra artık gerek kendi ellerindeki bilgilerle, geleceğe dair gaybi haberlerle gelen o Hristiyanlar, gerekse Peygamber Efendimiz'den duydukları, Müslümanlardan gördükleri hallerle İslam'ın hakikatini anlamışlardı. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ehli kitap, Peygamber Efendimiz'i o kadar yakinen, o kadar içten, samimi bir şekilde tanıma imkanına sahipti ki, bir baba öz evladını ne kadar tanırsa ondan daha öte peygamberimizi tanıyabiliyorlardı. Çünkü Allah daha önceki kavimlere Peygamber Efendimizin ve müminlerin vasıflarını öyle tafsilatlı ve öyle ayrıntılı, öyle farklı farklı şekillerde izah etmişti ki, bu özellikleri taşıyan birisi gördüklerinde tereddüt etmelerine imkan yoktu. Buna rağmen bilhassa ehli kitabın alimlerinin kurmuş oldukları zulüm düzeni, insanlar üzerindeki hakimiyetleri, onların mallarına olan tamahları, açgözlükleri, onların sırtından, onların emeğiyle geçinmeleri sebebiyle bu kurmuş oldukları otoriteyi kaybetmek istemiyorlardı. Bu yüzden de hakikati gördükleri, bildikleri, anladıkları halde tahrif ederek, değiştirerek peygamberimize ve İslamiyet'e başka başka kulplar takmaya, onu olduğundan farklı göstermeye çalışıyorlardı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Hristiyan güruh ile çoğu alimler, idareciler, komutanlar olan 60 küsür kişilik bu grupla müzakerelerden, münakaşalardan sonra artık iki tarafta bütün delillerini ortaya koymuş ve işin sözle, ilimle çözülemeyeceği, aslında her şeyin ortaya çıktığı fakat bir türlü haksız olanların mağlubiyeti kabul etmedikleri zahir olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yönlendirmesiyle son bir hamle olarak yarın dedi, madem bu kadar kendinizden, söylediklerinizden, inançlarınızdan eminsiniz, yarın mescitte şu saatte buluşalım ve ikimiz de en yakınlarımızı alalım, ailemizi, çocuklarımızı alalım ve Allah'ın huzurunda hangimiz yalancıysa Allah'ın lanetinin onun üzerine, o yalancının üzerine olmasını dileyelim, dua edelim ve oradan sonuç belli olana kadar hangimizin yalancıysa o cezalandırılmadan ayrılmayalım diye bir teklifte bulundu. Bunlar bu teklif üzerine o gece müsaade istediler. Kendi aralarında çok ciddi münakaşalara tutuldular. Bir kısmı uzak yollardan geldiklerini, burada uzunca bir süre kaldıklarını, dolayısıyla artık kendi davalarını, batıl olan dinlerini ispat için son çareleri olduğunu söyleyerek bu daveti kabul etmek istediler. Yani biz de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına bir grup olarak çıkalım, ailemizi, çocuklarımızı yanımıza alalım ve onunla beraber karşılıklı birbirimize lanet okuyalım, beddua edelim dediler. Fakat içlerinden daha sağduyulu, daha çok önünü arkasını düşünen kimseler bu ilk gruba müdahale etti ve böyle bir beddualaşmanın, lanet okumanın kendileri için felakete dönüşeceğini, hem kendilerinin yok olacağını hem de davalarının artık ispatlanamaz hale geleceğini söyleyerek bize kalırsa hiç böyle bir mübahaleye, karşılıklı lanetleşmeye girmeyelim. Biz onlardan müsaade isteyelim ve kendi pılımızı pırtımızı toplayarak buradan bir an önce uzaklaşalım dediler. İkinci grup biraz daha ağır bastı. Bilhassa ertesi gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide onlarla görüştüğü, randevulaştığı yere kızı Hazreti Fatıma, damadı Hazreti Ali, iki torunu Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz de gelip haydi buyurun diye onları meydana çağırdığında bunlar birbirlerine baktılar ve Peygamber Efendimizin karşısına çıkmaya cesaret edemediler. Çünkü biliyorlardı bir peygamberle karşı karşıya çıkmak, onların karşısına meydan okumak, onun bedduasını veya lanetini celbedecek bir şekilde onun düşmanı haline gelmek kendileri için hem dünya hem de ahiret felaketiydi. İşte bu sebeple kendi sözcüleri böyle bir işten vazgeçmiş olarak peygamberimize geldi ve ey Muhammed dediler, biz böyle bir şeye girişmek istemiyoruz. Peygamber Efendimizin en çok sevdiği kızını, damadını, torunlarını, ki bunları bir örtü üzerinde, üstlerine abasını örterek getirmişti. Bu yüzden de Ehli Aba veya Ehli Beyt olarak bu isimler öne çıkar. en sevdiği varlıkları getirip onlarla lanetleşmeye, onlarla meydan okumaya girişince karşı taraf psikolojik olarak bir daha yıkılmış oldu. Çünkü bir insan kendisinden, söylediklerinden, davasından bu kadar emin olmasa, Allah'ı bu kadar şahit tutup Allah'tan böyle bir laneti yalancılarının üzerine indirmesini isteyemez. Dolayısıyla da kendi davasını bu kadar açıkça ortaya koyamazdı. Peygamberimizin samimiyeti, sadakati bir kere daha ortaya çıkmıştı. İşte Hristiyanlar gelip, "Ey Muhammed," dediler sallallahu aleyhi ve sellem, "biz böyle bir bedduadan, lanetleşmekten vazgeçtik. Bize yapabileceğimiz başka bir şey teklif et," dediler. Peygamber Efendimiz, "Madem hakikati bu kadar açıkça gördünüz, gelin Müslüman olun," dedi. Sözcüleri, "Hayır," dedi, "bize başka bir seçenek sun." Bunun üzerine, "Siz Necran bölgesinden geliyorsunuz. Orada Müslümanların hakimiyetini kabul edin ve düşük bir vergiyle herkes can mal emniyetini temin etmiş olsun. İslam'ın orada yayılmasına kimse müdahale etmesin," dedi. Kendi aralarında istişare ettiler ve bu teklifi kabul ettiler. Peygamberimizle anlaşarak buradan uzaklaştılar. Peygamber Efendimizin İslam'ı kabul, onlara vergi teklifinin dışında bir de "eğer bunları kabul etmezseniz sizinle harp ederiz, sizi mağlup ederiz" diyerek tehdidi vardı. Onlar kendi aralarında konuşurlarken, "bizim Araplarla savaşacak bir gücümüz yok. Fakat Bini Safer ayında, Bini de Recep ayında olmak üzere 2000 takım elbise gönderelim, demirden yapılmış 30 zırh verelim ve bizi kendi dinimiz üzere yaşamakta serbest bırak" diyerek Peygamberimizden müsaade istediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise bittikten sonra ashabına şöyle dedi: "Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki helak o Necranlara son derece yaklaşmıştı. Eğer lanetleşmeye girmiş olsalardı maymunlar ve domuzlar haline getirileceklerdi. Bu vadi ateş olup onları yakacak, Allah Necran halkının kökünü kurutacaktı. Ağaçların tepelerindeki kuşları bile yok olacaktı. Bir yıla kalmayacak, o bölgedeki bütün Hristiyanlar helak olacaklardı," demiştir. Görüldüğü üzere İslam hiçbir zaman hak-batıl mücadelesinden kaçmamıştır. İslam hiçbir zaman fikir, inanç, akide, ahlak, yaşayış ve prensipler bazında diğer dinlerin, diğer ideolojilerin, inanç sistemlerinin altında kalmamıştır. Hiçbir zaman onların meydan okumalarına sessiz ve çaresiz kalmamıştır. İslam'ın konuşulmayacak, utanılacak, gizlenecek hiçbir yeri yoktur. İslam'ın insan fıtratına uymayan, insan aklına ters düşen hiçbir prensibi yoktur. Dolayısıyla gerek Hristiyanlar, gerek Yahudiler, gerekse günümüzde artık dünya küçüldü, bütün dinler hususunda, karşısında İslam ilahi bir meydan okumadır. Zaten Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlığa meydan okumuş: "Eğer siz bu kitabı, Kur'an'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle yazdı, bu bir insan mahsulüdür diyorsanız, hadi bütün insanlar, alimlerinizi, şairlerinizi, ediplerinizi, bütün filozoflarınızı toplayın. Onun benzeri bir kitap, bir Kur'an meydana getirin. Allah dışındaki melekler, cinler, şunlar bunlar da hepsi size yardımcı olsun. Siz bırakın o Kur'an gibi bir kitap meydana getirmeyi, onun 10 suresi kadar, hatta bir tek suresi kadar bile benzer bir eser, benzer bir kitap, benzer bir ifade oluşturamazsınız, meydana getiremezsiniz buyurmuş ve bu iddia ve bu meydan okuma 15 asırdır Kur'an-ı Kerim'de yazılı bulunduğu halde İslam düşmanları böyle bir iddiaya, böyle bir meydan okumaya karşılık verememişlerdi. İslam'ı, Müslümanları bir kaşık suda boğmak, gerekirse kendi canından olmak nispetinde düşmanca gören, elindeki her türlü imkanı İslam aleyhine sarf eden kimseler, böyle basit görünen bir teşebbüse dahi bir türlü girişememişler. Bir türlü böyle bir meydan okumanın karşısına çıkıp da ya biz de şunu yaptık, bu da Kur'an-ı Kerim'in falanca suresiyle eş değerdir diyerek Allah'ın bu meydan okumasını karşılıksız bırakamamışlardır. Onlar elbette zaman zaman ufak çaplı ve gülünç bazı surecikler uydurmaya çalışmışlar. Fakat gerek muhteva, gerek nazım, gerekse kendi içindeki tutarlılık babından söyledikleri bu ifadeler kendi taraftarları tarafından bile komik bulunmuş, itibarsız görülmüş ve Kur'an-ı Kerim'e nazire olamayacağı itiraf edilmiştir. Sırf bu hakikat bile, gerek bu ayetin Kur'an'da bulunması, gerekse tarih boyunca İslam'ın en azılı hasımlarının bir türlü böyle bir meydan okumaya cevap verememesi, Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğinin en büyük ispatlarından bir tanesidir. Diğer bir konu da Peygamber Efendimiz öyle rahat, öyle kendinden emin, öyle sırtını Allah'a dayamış, öyle güven içinde ki karşısındaki insanlara hangi dinden, hangi ırktan, hangi gruptan olursa olsun, hangi anlayış seviyesinde olursa olsun onların anlayacağı şekilde İslam'ı anlatmış ve onları açıkça Allah'ın dinine davet etmiş, bundan yorulmamış ve ısrarla, inatla bu dini reddedenlere de her türlü meydan okumalarına yine gönül rahatlığı içinde gerekli cevabı vermiştir. Bugün dünyada da gerek misyoner faaliyetleri sebebiyle, gerekse medya eliyle pek çok dinin pek çok uygulaması, ibadeti öne çıkartılıyor, süsleniyor, özendiriliyor. Fakat bütün bunlar bir selin köpükleri gibi var olup gidecekler. Bugün var, yarın yoklar. Bugün onların cesametine, büyüklüğüne, yaldızına, parlaklığına, algı operasyonlarıyla meydana getirilen yenilmez duygusuna kendimizi kaptırmamalıyız. Gerçekten tarih boyunca pek çok firavun, pek çok Nemrut, pek çok büyük güç sahibi kimseler gelmiş geçmiş, onların davaları, isimleri unutulup gitmiş ama asırlar boyunca ilk peygamberden son peygambere kadar Allah'ın dini baki kalmıştır ve kıyamete kadar da yine baki kalmaya devam edecektir. Ne mutlu baki olan Allah'ın kıyamete kadar devam edecek bu davasının gönüllü bir neferi olana, ne mutlu bu dinin yayılması, çoğalması, başka başka insanlara, değişik iklimlere ulaşması için elinden geleni arkasına koymayanlara, ne mutlu iki günü birbirine eşit olmayıp Allah'ın davetini yaymak için canla başla çalışan mümin kullara. Muhterem dinleyicilerim, Programımızın ikinci kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam ediyoruz. Yine Ayşe annemizden bir rivayetle devam edelim. An Ayşete radıyallahu anha kalet. Nehâhumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anil vısal rahmeten lehum. Fekalu inneke tuvasilu kale. İnni lestu keheyetküm. İnni ebitu yut'imuni rabbi ve yeskini. Müttefekun aleyh. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine merhamet gösterdiği için ashabının iftar etmeksizin peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Onlar, "Fakat sen bunu yapıyorsun," dediklerinde, "Ben sizin durumunuzda değilim. Ben Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum," buyurdular. Bu hadis-i şerif Buhari'de savm babında, Müslim'de de sıyam babında yer alır. Muhterem dinleyicilerim, visal orucu denilen iftar ve sahur yemeden birkaç gün peş peşe aç kalmaktır. Yani 24 saat değil, bazen 48 saat, bazen 72 saat, yani 2 gün, 3 gün aralıksız sabah akşam hiçbir şey yemeden içmeden oruç tutmaktır. Bu tür bir oruç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tutulmuş ve o bazı peygamberlerin de benzer şekilde bu orucu tuttuğunu haber vermiştir. Ancak Peygamber Efendimizin visal orucu tutması, peş peşe aralıksız oruç tutması ona has, ona mahsus ibadetlerden bir tanesidir. Çünkü insan takati uzun müddet yemeden içmeden durmaya müsait değildir. İnsanın tabii normal şekliyle belli aralıklarla yemesi, sık sık su içmesi gerekir. İşte İslamiyet'in öğrettiği ve uygulamada yüzyıllardır devam eden oruç, Ramazan aylarında farz kılınmış ve hem sahur vakti hem de iftar vaktinde iki ayrı öğün şeklinde yemek yenilmesinin asgari olduğu bir oruç şeklidir. Peygamber Efendimiz ashabına bunun ötesinde, yani sahur ve iftarı olmayan hiçbir şey yenilmeden oruç tutulmasını, bunun peş peşe devam ettirilmesini uygun görmemiş, bu orucun yasaklandığını haber vermiştir. Her hususta Peygamber Efendimizin her halini araştıran, onun adetlerini, ibadetlerini öğrenip aynısıyla taklit etmeye, yapmaya, yaşamaya çalışan ashab-ı kiram, Peygamber Efendimizin kendisinin visal orucu tuttuğunu, kendilerine yasakladığı bu oruca zaman zaman müracaat ettiğini görmüşler ve Peygamberimize de müracaat ederek, "Ya Resulallah, sen bizim bu orucu tutmamızı yasakladın ama kendin tutuyorsun," diyerek hikmetini anlamaya çalışmışlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu orucun kendine mahsus, kendine has bir ibadet olduğunu, Allah'ın bu şekilde oruç tutarken kendisini katından yedirip içirdiğini, maddi bir şey yemesine muhtaç olmadığını ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de benzer bir orucun Hazreti Musa'ya tutturulduğu, onun Tevrat'ı alacağı, Allah-u Teala ile konuşacağı demlerde peş peşe olarak 30 gün, sonra bir 10 gün daha eklenerek 40 gün oruçla manen yükseltildiği ve artık belli bir kıvama gelince de kendisine Kelamullah sıfatının verilmesine vesile olan Allah-u Teala ile konuşma şerefi tattırılmıştır. O, bu hazırlık sürecinde biraz önce ifade ettiğimiz gibi oruçlarla adım adım o kıvama getirilmiştir. Demek ki oruç, demek ki açlık, insan nefsini kıran, onu Allah'a yaklaştıran büyük bir ibadettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucu dışında hicri kameri ayların, ay takvimine göre ayların başında, ortasında ve sonunda 3 gün, ayın 14'ü denilen 13, 14, 15 eyyami bir yıl günlerinde yine 3 gün, bir de pazartesi, perşembe günleri oruç tutardı. Yine hadis kitaplarından öğreniyoruz ki Recep ayında yavaş yavaş oruç tutmaya başlar, Şaban ayında bu sayıyı arttırır, Ramazan ayında ise tamamını oruç ile geçirirdi. Bir de bugün okuduğumuz hadis-i şeriften de anlayacağımız üzere zaman zaman peş peşe sahursuz ve iftarsız oruçlar tutardı. Diğer oruç şekilleri, farklı aylarda, farklı günlerde tuttuğu oruçlar ümmete bir örnek, uyulması gereken bir sünnet olduğu halde visal orucu kendisine mahsus bir farklı tarzdır. Dolayısıyla ona has olan bu ibadeti ümmetin yapmaya çalışması istenmemiştir. Hatta Peygamberimiz ümmetinin bunu yapmamasını emretmiştir. Sünnete en güzel riayet, kafana göre istediğin şeyi yapmak değil, Peygamber Efendimizin yap dediğini yapmak, yapma dediğinden de yüz çevirmektir. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarının gönül dünyasından, onların hayatını, hatıralarını, menkıbelerini, sözlerini, nasihatlerini paylaşıyorduk. Bugün de Ebu Turab Nahşebi'nin bir sözünü nakledelim. O şöyle diyor: "Dünya gölgen gibidir. Ardından koşarsan senden uzaklaşır. Onu terk edersen peşine takılır." Muhterem dinleyicilerim, gerçekten çok veciz bir ifade. Dünya, dünyaya ait her şeyi de içine alır. İnsanın kalbinde sevgi oluşturan, bağlılığa sebep olan ama aslında fani olan her türlü zevk, her türlü madde, her türlü insan, her türlü varlık dünyanın bu vasfından bir pay almıştır. Eğer insan bir gölge gibi olan dünyanın peşine düşer, ona kavuşmak için her şeyini terk eder, deli divane olacak kadar ona bel bağlarsa, dünya sürekli kendisinden kaçar, onu terk eder, onu yorar, yıpratır ve kendi haline bırakır. Yok, eğer insan dünya ve dünyadakileri elinin arkasıyla geriye atarsa, yüzünü Allah'a döndürürse, yüzünü ahirete çevirirse, dünyadaki nasibi onu terk etmez, onun peşi sıra arkasından gelir. Mühim olan, dünya için gece gündüz bütün himmetini, gayretini, emeğini ona hasretmemek, asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu unutmamaktır. Rabbimiz dünyaya kendini kaptıranlardan, dünyaya paçasını kaptıranlardan eylemesin. Bütün himmeti, bütün derdi, tasası dünya olanlardan eylemesin. Bizi rızasına gidecek yollarda muvaffak kılsın. Bizi kendisine gidecek yollara, vesilelere erdirsin. Bizden razı olduktan sonra katına bizi kabul buyursun. Muhterem dinleyicilerim, bu ifadelerle, bu dualarla bugünkü programımızı bitirelim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.